Ayrımon, Suçlamalara Karşı Gerçekler, İlker Başbuğ, sayfa 133. 6 Kasım 2012, Genelkurmay Başkanı Yalan Söylemez. Türk ordusunun komutanlığını yapmış bir kişi terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla 10 aydır tutukludur. 26. Genelkurmay Başkanı neden tutuklanmıştır? Bu sorunun cevabı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7 Eylül 2012 tarihinde görülen duruşmasında üye hakim tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Üye hakimin yaptığı açıklama şöyledir. İnternet andıcı dosya sanıklarının hemen hemen ortak bir beyanı oldu. Komutana arz ibaresinin komutana bu belgenin arz edildiği şeklinde anlaşılması gerektiği yönünde beyanlarda bulundular. Mahkememiz de birbiriyle uyumlu bu beyanlar üzerine gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına bir ara kararla durumu aktardı. Neden? İnternet siteleri konulu metin kısmı iki sayfadan ibaret olan internet andıcıdır. Aynı gerekçe Ağustos 2011'den beri tutuklu olan dönemin Genelkurmay 2. Başkanı, İstihbarat Başkanı, Harekat Başkanı, MEPS Başkanı, Adli Müşaviri, Şube Müdürleri ve diğer ilgili bütün personel için de geçerlidir. İnternet andıcı daha önce de defalarca açıklandığı gibi Genelkurmay karargahında hazırlanan yasal ancak tamamlanmamış bir belgedir. Bu andışla 4 alanda internet faaliyetlerinin yapılması planlanmıştır. Ancak bu siteler aktif olarak faaliyete geçirilmeden 19 Haziran 2009'da bu çalışmaya son verilmiş, davaya konu olabilecek hiçbir yayın yapılmamıştır. Dolayısıyla Şubat 2009'dan 30 Ağustos 2010'a kadar olan süreçte Genelkurmay'ın bu amaçla kullanabileceği hiçbir internet sitesi yoktur. İnternet andıcı metninde suç teşkil edebilecek hiçbir şey yoktur. Peki o zaman iddia makamına göre işlenen suç nedir? Birinci internet andıcı iddianamesinin 67. sayfasında iddia makamı bu suçu şöyle tanımlamaktadır. Planlama ve kurum içi onay aşamalarına uygun olarak bir andıç hazırlanması ve bunun şeklen hukuka uygun olması amacının da hukuka uygun olduğunu göstermez. Görüleceği gibi iddia makamı internet andıcının amacının hukuka uygun olmadığını düşünmektedir. Hukukta somut fiillerden hareket edilerek suçlamalar yöneltilebilir. Ancak burada iddia makamı andıcın gizli bir amacının olduğunu düşünmektedir. Onlara göre andıcın amacı açılması planlanan bu sitelerle ilgili çalışmaya 19 Haziran 2009'a son verilmemesi durumunda bu sitelerde suç oluşturulacak faaliyetlerin yapılacak olmasıydı. Hayret etmeyiniz, ileride suç işleneceği iddiasıyla varsayımlar üzerinden insanlar suçlanabilmekte ve aylarca tutuklu olarak bulundurulabilmektedir. Ayrıca iddia makamı şu suçlamaları da ileri sürmektedir. Neden 2008 yılından önce açılmış olan siteleri Şubat 2009'dan önce kapatmadınız? Bu siteleri Şubat 2009'da suçtan kurtulma amacıyla kapattınız. Görüldüğü gibi iddia makamına göre iki durumda da suçlusunuz. Kapatmanız da suç, daha önce kapatmamış olmanız da suç. Söz konusu 42 site Ağustos 2008'den önce açılan ve işletilen sitelerdir. Yıllarca açık olan bu sitelerin son 6 aylık sürede neden açık olduklarının hesabı sorulmaktadır. Üstelik dava dosyasında tespit tutanaklarına göre bu sitelerde Haziran 2008'den sonra hiçbir güncelleme de yapılmamıştır. Ancak bu gerçeklere bile dikkat edilmemektedir. Çıkın işin içinden. Siz her şartta suçlusunuz. 2011 yılı Ağustos ayı içerisinde neredeyse tüm Genelkurmay karargahı bu andıç nedeniyle tutuklandı. Sıra 26. Genelkurmay Başkanı'ndaydı. İnternet andıcı da bu amaç için uygun bir araçtı. 6 Ocak 2012 tarihinde de Türk ordusunun komutanlığını yapmış kişi işte bu internet andıcı nedeniyle tutuklandı. Bu davada üzerinde durulması gereken asıl nokta söz konusu andıcın içeriğinde suç unsurunun olup olmadığının araştırılması olmalıydı. Bu pek de zor değildi. Andıç sadece ve sadece iki sayfadan ibaretti. Ağustos 2011'de adeta bir dönemin Genelkurmay Karargahı'nın üst yöneticileri tutuklandı. Tutuklananlar arasında o anda halen Genelkurmay Karargahı'nda görev yapmakta olanlar da vardı. Bu bir ilkti. Bu tutuklamalarla adeta Genelkurmay Karargahı suç işlemiş bir örgüt durumuna sokuldu. Tutuklamaların nedeni de internet andıcıydı. Kurumsal olarak Genelkurmay söz konusu andacı en iyi şekilde değerlendirebilecek durumdaydı. Genelkurmay kamuoyunu en azından internet andıcının ne olduğu ne olmadığı konusunda bilgilendirebilirdi. Medya bu konuda üzerine düşeni tam olarak yerine getirdi mi? Konu yeterli seviyede araştırıldı mı? Medya içinde elbette gerçeği görüp ifade edenler de oldu. Sayın Derya Sazak, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ internet andıcı davasından yargılanırken davalar birleştirilince Ergenekon sanığı haline getirildi. Katillerle aynı sandalyede oturmam diye tepki gösteriyor, haklıdır. Dipnot Derya Sazak Milliyet 10 Mayıs 2012. Sayın Fikret Bila, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ terör örgütü lideri suçlamasıyla tutuklandı. Bu suçlama ve tutuklama kararı hem iç hem de dış kamuoyunda ve hukuk dünyasında yadırgandı. Dipnot Fikret Bila Milliyet 11 Temmuz 2012. Sayın Mehmet Tezkan, Başbuğ'un yargılanması demokrasi dersi çıkarılacak, hukukun üstünlüğüne atıf yapılacak bir dava değil. Tam tersine sorunlu. Hukuk açısından da sorunlu, demokrasi açısından da sorunlu. Sorun iddianamede, sorun suçlamada. Dipnot Mehmet Tezkan, Milliyet 29 Mart 2012. Peki bu dava süresince ne yapıldı? İnternet andıcının Genelkurmay Başkanı'na arz edilip edilmediği davanın ana sorunu haline getirildi. Maalesef sanıkların bir kısmı da bilmeden bu tuzağa düştüler. Andıcın yasal bir belge olduğunu savunmak yerine yönlendirici sorulara cevap verdiler. 26. Genelkurmay Başkanı Balyoz davasına tanıklık yapmıştır. O gün orada şunu söylemiştir. Genelkurmay Başkanlığı karargahı dahil, Genelkurmay Başkanı dahil yalan söylemez. Bu sözlerin bugün de arkasında durulmaktadır. İnternet andıcı Genelkurmay karargahında hazırlanan yasal ancak tamamlanmamış bir belgedir. Bu andıç metninde de suç teşkil edecek hiçbir şey yoktur. Ancak bütün bu gerçeklere rağmen insanlar haksız ve mesnetsiz şekilde suçlanmakta ve tutuklu olarak bulundurulmaktadır. Bu haksızlığın telafi edilmesi de her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu adaletsizliğe bir an önce son verilmelidir. 10 Kasım 2012, 10 Kasım mesajı. Aziz atam, ebedi başkomutanım, seni sevmek milli ibadettir. Bu ibadet sadece milli bayramlar ve 10 Kasım günleriyle de sınırlandırılamaz. Çünkü seni doğru ve tam olarak anlayabilme ihtiyacını duymaktayız, duyuyoruz. Seni anlamak yeterli midir? Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar şöyle söylemişti. Atatürk, seni sevmek milli ibadettir demiştim. Şimdi seni anlatmak milli ibadettir diyorum. Ve gücümün erdiğince onu gençlere anlatmaya çalışıyorum. Bu konuda karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışarak teselli buluyorum. Ebedi başkomutanım, 82 yıl önce Afyonkarahisar'da subaylara şöyle demiştin. Subaylar fedakar sınıfının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düşmanlarımız herkesten evvel onları öldürürler. Onları aşağılar ve hor görürler. Subayların yaşamak için bir çaresi vardır, şerefini korumak. Bugün görüyoruz ki dünün 50 kanlı teröristleri, eski terörist senin ordularına onur ve şerefiyle hizmet eden komutanlar ise yeni terörist diye anılmaktadır. Ancak müsterih ol, bizlere yapılan bu haksızlıklar yüce Türk milletinin vicdanını kanatmakta. Eminiz ki milletimizin sevgisiyle üzerimize yeni bir güneş doğacaktır. Rahat uyu atam, ruhun şad olsun. 17 Kasım 2012, hem sanık hem gizli tanık. Silivri'de kendi özel hukukunu yaratmış olan özel yetkili mahkemeler, son zamanlarda ifadelerine başvurdukları gizli tanıklar ile sürmekte olan davaları bir kez daha içinden çıkılmaz bir hale getirmektedir. Müebbet hapse mahkum edilmiş bir teröristin tanıklığından sonra çeşitli suçlardan hükümlü gizli tanık 9, 14 Kasım 2012 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesini verdi. Gizli tanık mahkemede son zamanlarda yaşandığı gibi bilinmeyen bir nedenle kimliğini birdenbire açıklayınca kendisinin aynı zamanda Ergenekon davası olarak bilinen davanın da sanığı olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle yemin ettirilemeyen ve açık kimliğinin yayımlanmasına yasak getirilen bu kişi, aynı davanın hem sanığı, hem gizli tanığı, hem de açık tanığı olmuş oldu. Herhalde bu durum eşine zor rastlanır bir hukuk olayı olarak hukuk literatürüne de geçmiştir. Böylece Silivri'de sürmekte olan gizli tanık komedyasına bir trajikomik sahne daha eklenmiş oldu. Gizli tanıklar ortaya somut ve maddi gerçekler koymamaktadır. Bilgi ve görgüye dayanmadan yorumlar ve muğlak söylemlerle birçok kişiyi haksız ve mesnetsiz şekilde adeta kurgulanmış gibi suçlamaya çalışmaktadırlar. Beyanları iftiranın ötesine geçmemektedir. Bu gizli tanıkların ifadelerinin güvenilirliği ve geçerliliği tartışmalıdır. Bu ifadelere itimat edilmesi ayrı bir hukuk skandalı olmaz mı? Maalesef 14 Kasım 2012 tarihli duruşmada bazı sanıklar gizli tanığın ağır hakaretleriyle karşı karşıya kalmışlardır. Çeşitli suçlardan hüküm giymiş şaibeli kişilerin gizli tanıklıkları, atfı cürüm niteliğindeki beyanları ve tarafsız yargılama hakkının kısıtlanmasıyla devam eden davalarda adil bir karara ulaşılacağını beklemenin ne derece doğru olacağını öncelikle hukuk camiasının değerlendirmesine ve ardından kamuoyunun vicdanına sunarım. 10 Aralık 2012 Ergenekon mu? Tuncay Güney'e göre Ergenekon bir oyun ve bu oyunda herkes üstüne düşeni yapar. Ergenekon davasında haksızlıklar, mesnetsiz suçlamalar, hınç ve intikam arzusu var. 6 Ocak 2012'de Türk ordusunun komutanlığı görevinde bulunan şahsım, Ağustos 2011'de de bir dönem Genelkurmay Karargahı'nın üst yöneticileri kadrosu internet andıcı nedeniyle tutuklandı ve halen yargılanmaktadırlar. Böylece Genelkurmay Karargahı adeta suç işlemiş bir silahlı terör örgütü konumuna sokuldu. İnternet anlayıcı Genelkurmay Karargahı'nda hazırlanan yasal ve ancak tamamlanmamış bir belgedir. Andıç metninde de suç teşkil edecek hiçbir unsur yoktur. Bu belgeden hareket edilerek terör örgütü kurmak ve yönetmek, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamaları ileri sürülmektedir. Suçlamalara ilişkin bazı değerlendirmeler şöyledir. Profesör Doktor Sayın İzzet Özgenç, Türkiye'de Genelkurmay Başkanlığı görevini yapmış ve bu görevden yaş haddinden emekliye ayrılmış bir kişinin görevi başındayken terör örgütü yöneticisi olarak faaliyet icra ettiğini iddia etmek bir akıl tutulmasının yansımasıdır. Böyle bir suçlama ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu devletin kurum ve kuruluşları arasındaki uyumlu çalışmayı sağlamakla görevli kamu otoritelerinin varlığını inkar etmiş olursunuz. Dipnot: Profesör Doktor İzzet Özgenç, Suç Örgütleri 4. Basım, Seçkin Yayıncılık, Ankara Ağustos 2012, sayfa 17, dipnot 17, yazarın notu. Profesör Doktor Sayın Sami Selçuk, Genelkurmay Başkanlığı yapmış birinin terör suçunu işlemesi bir düştür, tutuklanması ise bir skandaldır. Dipnot: Profesör Doktor Sami Selçuk, Cumhuriyet, 17 Eylül 2012. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yapılan benzetmeleri ve yakıştırmaları asla doğru bulmuyorum. Yani bir örgüt elemanıymış, bir örgütün mensubuymuş gibi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı makamına gelmiş bir insan için bu tür yakıştırmanın, bu tür benzetmenin doğru olmadığını, kesinlikle insaf dışı olduğunu düşünüyorum. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos 2012 tarihinde yapmış olduğu güncel değerlendirmeden alıntıdır. Yazarın notu. Değerlendirmelerden de görüleceği gibi bu suçlamalar aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hedef almaktadır. 13 Aralık 2012 tarihinde esas hakkındaki mütalaasını sunacak olan Cumhuriyet Savcısının bu gerçeği görmesini beklemekteyiz. Herkesi 13 Aralık 2012 tarihinde bu ibretlik tarihi davanın canlı tanığı olmak üzere Silivri'ye davet ediyoruz. 6 Ocak 2013, Emil Zolalar'ın olmayışı. Dünyanın hiçbir ülkesinde hem ülkenin silahlı kuvvetlerinin komutanı hem de bir silahlı terör örgütünün yöneticisi olan Genelkurmay Başkanı görülmemiştir. Ancak bu utanç verici ayıp 6 Ocak 2012 tarihinde Türkiye'de yaşanmıştır. Türkiye'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklanmıştır. Türkiye'de yaşanan bu durumu demokrasinin bir zaferi olarak değerlendiren cahiller, aslında bu suçlamanın siyaseten devletimize de yöneltilen son derece ağır ve haksız bir itham olduğunu bile anlayamamışlardır. İlker Başbuğ ve arkadaşları ne yapmışlar da bu suçlamayla karşı karşıya kalmışlardır. İşte size bazı deliller. Kara Kuvvetleri Komutanlığı döneminde terörle mücadelenin daha etkin olarak yürütülebilmesi için hayati ve kalıcı adımlar atılmıştır. Komando tugaylarının profesyonel hale getirilmesine başlanılmış ve bu proje 2010 yılında tamamlanmıştır. Terör bölgesinde görev alacak bütün personelin Eğirdir'de dünya standartlarında eğitim alması sağlanmıştır. Her 10 insansız hava araçları ilk defa 2006 yılı sonbaharında kullanılmış ve örgüt üzerinde şok etkisi yaratılmıştır. Yeni yapılanma, yeni teçhizat ve malzemenin kullanılmasıyla gömülü patlayıcı maddelerin bulunma oranı %70'lere yükseltilmiştir. Ağır kış şartları altında bütün yabancı orduların gıpta ile takip ettiği çok başarılı bir sınır ötesi harekat icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı görevine başlar başlamaz terörle mücadele alanında yapılması gereken çalışmalara hız verilmiştir. Başbakanlıkta düzenlenen ve günlerce süren toplantılara katılım gösterilmiştir. Anayasaya göre milli güvenliğin sağlanmasından sorumlu Bakanlar Kurulu'na terör briefingi verilmiştir. Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan sivil toplum örgütü yöneticileriyle 4 Ekim 2008 tarihinde Diyarbakır'da bir araya gelinmiştir. Terörle mücadelenin ana prensipleri Türkiye'de belki de ilk defa ilgili makamlarla ve kamuoyuyla paylaşılmıştır. Terörün ortadan kaldırılması sadece güvenlik alanındaki mücadele ile olmaz. Devlet, güvenlik, ekonomi, sosyo-kültürel, psikolojik harekat ve uluslararası alanlarda koordineli ve paralel hareket etmelidir. Bu amaçla müsteşarlık seviyesinde yeni bir yapılanma kurulmalıdır. Örgüte katılımların engellenmesi için katılımları organize eden şehir örgütleri ortaya çıkarılmalı ve etkisiz hale getirilmelidir. Dağ kadrosunun örgütten çözülmesini sağlayacak şekilde yasal düzenlemelerde bazı değişiklikler yapılmalıdır. Irak'ın kuzeyindeki PKK varlığının etkisiz hale getirilmesi için Irak merkezi yönetimi ve özellikle Kürt bölgesel yönetimi zorlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti kültürel alanda özgürlüklerin önünü açmalıdır. Bu süreçte alınan etkin tedbirler ve yürütülen mücadele neticesinde 2009 yılı baharında örgüt ciddi sıkıntılar içine girmiştir. Örgüt bu süreçte bir anket yaparak örgüt elemanlarına silahlı mücadeleye devam edilip edilmemesini sormak zorunda bile kalmıştır. Gerçekler böyleyken Türkiye'de neler olmuştur? Maalesef mahkeme Genelkurmay Başkanı'nı sanık, terör örgütünün bir liderini ise tanık sandalyesine oturtma başarısını göstermiştir. Türk ordusuna komuta etmiş olan birinin arkadaşlarıyla birlikte terör örgütü kurmak ve yönetmekle suçlanmasının utanç verici ağırlığını taşımaya, Türk milleti adına yargılama yetkisine sahip yargı erki daha ne kadar devam edecektir? Yargı erkinin yetkili ve sorumlu makamları bu ciddi durumu sorgulamayacak mıdır? 26. Genelkurmay Başkanı aynı zamanda cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmekle de suçlanmaktadır. Bu suçlama bir anlamda 8 yıldır birlikte çalışılan siyasi iktidarı ve kendisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ve Genelkurmay Başkanlığı'na getiren hükümeti ortadan kaldırmaya yöneliktir. Peki bu suçlamanın delilleri nelerdir? İşte bazı deliller. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı her konuşmasında demokrasiden ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin demokrasiye bağlılığından söz etmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri demokrasi ve hukuk devletinin yanındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir zaman hataları örtme ve suçluları koruma durumunda olmamıştır. Dipnot: Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 17 Aralık 2009 tarihinde Trabzon'da Oruç Reis Kruvazörü'nde düzenlenen basın toplantısında yapmış olduğu konuşmadan alıntıdır. Yazarın notu. Darbe iddiaları, hicap duyuyorum. Türkiye'de bazı olaylar yaşandı. Bugün artık bu olaylar geride kaldı. Demokrasilerde en önemli husus iktidarların seçimlerle, demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir. Dipnot: 25 Ocak 2010 tarihinde Ankara Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen Kazım Karabekir'i anma töreni sonrası basın mensuplarıyla Orbay Salonu'nda bir araya gelen Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yapmış olduğu konuşmadan alıntıdır. Yazarın notu: "Hiçbir cebir ve şiddet içeren eylemin olmaması yanında hükümeti hedef alan konuşma ve açıklaması da bulunmamaktadır. Anayasaya göre sorumlu olduğu başbakan ile haftalık görüşmelerin yapılmasını bizzat teklif etmiştir. Darbe ortamını oluşturmak amacıyla psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunulması iddialarına karşılık Genelkurmay Başkanlığı görevine başlar başlamaz psikolojik harekat faaliyetlerinde kullanacağı bilgi destek dairesinin lağvedilmesi direktifini vermiştir. Bir terör örgütünün istekleri ve yönlendirmesi doğrultusunda internet yoluyla kara propaganda yapıldığı iddiası ortadadır. Ancak ortada kara propagandanın yapılacağı internet siteleri yoktur. Çünkü görev döneminden önce açılmış ve işletilmiş olan siteler kapatılmış, internet andıcı ile açılması planlanan siteler ise aktif hale getirilmemiş, yani açılmamıştır. Gerçek böyleyken bu gerçeği bile bile Ağustos 2008-Ağustos 2010 döneminde internet üzerinden kara propaganda yapıldığını söylemek en hafif deyimiyle utanmazlıktır. İddia edilen irtica ile mücadele eylem planının basında yer alması üzerine hiç tereddüt etmeden hemen askeri savcılığa adli soruşturma açılması emrini vermiştir. Askeri savcılık soruşturma kapsamında o gün ilgili bilgisayarlara el koymuş, imajlarını almıştır. Bundan sonra iki ilginç durum yaşanmıştır. Birincisi, ilgili özel yetkili mahkeme 2 yıl süren bir incelemede askeri savcılığın el koyduğu bu bilgisayar imajlarını kullanmıştır. İkincisi ise inceleme sonunda ön raporu da yansıdığı şekilde 2008-2010 Ağustos arasındaki dönemde suç unsuru teşkil edecek bir hususa da ulaşılamamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin masumiyet karinesi hiçe sayılarak medyada haksız ithamlarla yıpratılmasına ve itibarsızlaştırılmasına sessiz kalmamıştır. Gerçekler işte böyledir. Tarafımızdan söylenenlere kulaklarını tıkayanlara son bir sözümüz olacaktır. Sayın Başbakan 5 Ağustos 2012 tarihinde yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir: "Başbuğ Paşa'mızın döneminde de biz çalışmalarımızı gayet başarılı şekilde yürüttük." Sayın Başbakan'ın bu sözlerine karşılık iddia makamının hükümetin görevini yapmasını engellemeye teşebbüs edildiğini ileri sürmesi ve bu iddianın da kabul görmesi ne büyük bir çelişkidir. İddia makamı ve mahkeme halen bulunduğu noktada durmaya ısrar edecek midir? Sayın Başbakan tanıklığı talep edilen bir kişi olmasının dışında iddialara göre mağdur durumda bulunan hükümetin de başıdır. Dolayısıyla mahkeme bu sözler bizleri bağlamaz deme lüksüne sahip değildir. Silivri'de bugüne kadar yaşananlara bakılınca burada adil yargılamaların yapıldığını ve bu yargılamalardan da adil sonuçlar çıkabileceğini söylemek mümkün değildir. Adil yargılamanın gerçekleştirilmesinden sorumlu olanlar daha neyi beklemektedirler? İnsanların daha fazla eziyet görmelerini mi? Bu durum Türkiye'ye yakışmamaktadır. Ayrıca bugün sivil asker ayrımı yapmadan ve bütün askerleri potansiyel birer suçlu olarak görmeden gerçekleri açıkça savunabilecek Emil Zola'ların sayıca giderek artması da en büyük dileğimizdir. Aslında Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı'nın bir büyük suçu vardır. Barışlar, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan yazdıkları kitapta bu suçu şöyle tanımlamışlardır: "İlker Başbuğ hayalleri olan, ancak yanlış zamanda dünyaya geldiği aşikar olan bir genelkurmay başkanıdır." Dipnot: Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Sızıntı, Wikileaks'te ünlü Türkler, 1. basım, Kırmızı Kedi Yayın Evi, İstanbul, Şubat 2012, sayfa 205. Yazarın notu. 10. ayrımın sonu, sayfa 148.